who's not familiar with the Bhagavad Gita or who doesn't have one?
Bhagavad Gita'yı bilmeyen ya da bir tane sahip olmayan var mı?
Okay, few. Okay, so here's the Bhagavad Gita, and they're also available here.
Elimizdeki Bhagavad Gita de burada da mevcut.
And this is Bhagavad Gita is the cornerstone of Indian philosophy.
Hint felsefesinin temel taşıdır Bhagavad Gita.
It's if you could say the summary of Krishna consciousness.
Yani diyebiliriz ki Krishna biliminin özeti.
Don't make it too, make it less so I can read. For obvious reasons, what you see here is in English.
Tabii burada gördükleriniz İngilizce olacak.
At least the only obvious reason is because I made it in English.
Bunun bariz sebebi de benim burada İngilizce konuşuyor olmam.
But that's why you have Turkish books. And what you're going to see is that I'll do something like this, and then when I quote this verse, then you have to find chapter 2, verse 12.
Şu şekilde ilerleyeceğiz. Ben bu burada gösterdiğim zaman ikinci bölümün 12. kıtasını Türkçe kitaplardan bulup okuyacaksınız.
And then you'll have the translation. So, now we're going back to the beginning again.
Şimdi yine başa dönüyorum.
Bhagavad Gita has been studied all over the world.
Bhagavad Gita tüm dünyada okundu ve çalışıldı.
It's, of course, known in India as the main scripture of Hindus.
Hindistan'da da Hinduların temel kitabı olarak bilinir.
It's studied elsewhere in universities around the world.
Dünyanın çevresindeki farklı evrenlerde de çalışılıyor.
In that it, it's easily accessible.
Kolaylıkla erişilebiliyor.
In that it's only 700 verses, it's relatively small.
700 kıtadan oluşuyor, nispeten kıta.
Well known.
Çok tanınmış.
Commented upon by many spiritual authorities.
Birçok spiritüel otorite tarafından üzerine yorumlar yapılmış.
And its language is relatively easy.
Ve dili de nispeten basit.
It's in Sanskrit.
Sanskritçe.
But it's an easy Sanskrit.
Ama basit bir Sanskrit.
Which is like saying easy Chinese.
Yani kolay Çince demek gibi bir şey.
Because Chinese is a difficult language.
Çünkü Çince zor bir dil.
The Sanskrit is even more elaborate.
Ama Sanskritçe ise çok daha kapsamlı.
And for us Vaishnavas, for us devotees, Bhagavad Gita is our daily meditation.
Biz Vaishnavalar ve adamanlar için de Bhagavad Gita bizim günlük meditasyonumuz olmuştur.
And literally speaking, that's what we do every day. Krishna devotees read at least a verse of the Gita, and that becomes the meditation for the day.
Kelimenin gerçek anlamıyla söylüyorum. Krishna adananları en azından günde bir kısa okurlar bundan ve gün için meditasyon olur.
The setting for the Bhagavad Gita is described in the Mahabharata.
Bhagavad Gita'nın koşullarını oluşturan durumlar Mahabharata anlatılıyor.
And Mahabharata is a, it's a historical religious text.
Ve Mahabharata tarihi dini bir kitap.
Which is called İtihasa.
İtihasa deniliyor.
And it describes the history of this planet as well as other places in the universe.
Bu gezegenin tarihinde ve evrendeki başka yerlerin hikayelerini anlatıyor.
And Bhagavad Gita is set within the Mahabharata.
Ve Bhagavad Gita da Mahabharat'ın içinde yer alıyor.
It is really the philosophical foundation of the Mahabharata.
ve Mahabharat'ın felsefi temellerini oluşturuyor.
Anyway, it is systematic, like other, like philosophy is meant to be. In other words, it systematically presents a train of thought.
Felsefenin olması gerektiği gibi sistematik, yani fikirleri sistematik bir şekilde sıralıyor.
And a train of thought that comes to a certain conclusion.
Ve bu fikirler bir nihayete varıyor.
Or conclusions.
Ya da birden fazla nihayet.
Unfortunately, Bhagavad Gita is also very widely misunderstood.
Ne yazık ki Bhagavad Gita çokça da yanlış anlaşılmıştır.
And in one sense, that's understandable because we live in the age of misunderstanding.
Ya bu bir şekilde anlaşılabilir çünkü zaten yanlış anlama çağında yaşıyoruz.
And because the philosophy of the Bhagavad Gita can be sometimes a little elusive, people actually can miss what its immediate message is.
Bhagavad Gita'nın kendisi biraz insanı karıştırabileceği için ne dediğini kaybetmek kolay olabiliyor.
I'm going to talk about, well, I don't know if I get through three themes. Bhagavad Gita has many themes, but at least I'll talk about one or two.
Bhagavad Gita'nın içinde birçok tema var ama üç tanesinin üzerinden geçip bir iki tanesini anlatmak istiyorum.
And well, these are the three themes here. One is that we're not these bodies.
Üç tema burada yazıyor. İlki bu beden değil olmadığımız.
The other is that Krishna is the Supreme Lord.
Diğeri Krishna yüce Rab.
And the third is that the bhakti is the yoga by which Krishna is attained.
Ve Krishna'ya erişilebilecek yol da bhakti.
Probably we'll concentrate on this last one.
Muhtemelen bu sonuncusu üzerine odaklanacağız.
But I'll just go through these a little quickly.
Bu ikisinin üzerinden de kısaca geçeceğim.
May sound very revolutionary concept.
Çok devrimsel bir kavram gibi gelebilir.
Just because we've never been introduced to it.
Çünkü bunu bize daha önce söyleyen olmadı.
But knowledge starts off with knowing who you are.
Ama bilgi kim olduğunuzu bilmekle başlar.
No, most of you are pretty well educated people, but I don't think you went to school and went to classes that taught you who you are.
Çoğunuz eğitimli insanlarsınız ama sınıflara gittiğinizde size kim olduğunuzu öğreten olduğunu zannetmiyorum.
We go to classes to tell us what we should be, but not who we are.
Ne olmamızı gerektiğini öğreten sınıflara giriyoruz ama kim olduğumuzu öğretmiyorlar.
But this is the beginning, and Krishna begins at the beginning.
Ama bu başlangıcı ve Krishna da bu başlangıçtan başlıyor.
And just in case I didn't mention it, Krishna is the speaker of the Bhagavad Gita.
Eğer ki söylemediysem şimdi söylüyorum. Krishna Bhagavad Gita'yı anlatan kişi.
So Krishna begins by explaining who we are and who we're not.
Krishna bizim kim olduğumuzu ve kim olmadığımızı anlatarak başlıyor.
And we're not a lot of things.
Birçok şey değiliz.
I'm not this wall.
Bu duvar değilim mesela.
I'm not you.
Siz de değilim.
I'm not this table. This table.
Bu masada değilim.
Or this computer.
Ya da bu bilgisayar.
But there's something that I generally think that I am.
Ama genel olarak düşündüğüm, olduğum, bu düşündüğüm bir şey var.
And I think I'm this body.
Bu beden olduğumu düşünüyorum.
So Krishna begins by explaining that we are not these bodies, but that we are actually the soul within the body.
Krishna bu bedenler olmadığımızı açıklayarak başlıyor. Aslında içerideki ruhuz.
And you already all went to chapter 2, verse 12. Let's see what chapter 2, verse 12 says. Not the explanation, but the actual verse itself.
2.12'de ne dediğine bakalım. Çevirisi, açıklaması değil.
88.
Hmm? It's all one, same edition.
Yes, yeah, same edition.
Or they got English ones.
Not English ones, maybe.
That'll be different. Okay. Okay, why don't we, if you don't mind, why don't we do a little educational approach, or at least grade school approach. Let's all read it together, or at least you'll all read it together in Turkish, because I won't be able to follow.
Chapter 2,
verse 12. verse 12. What page?
88.
Okay, so let's read it one together. 1, 2, 3, 4.
Benim senin bütün kuralların var olmadığı bir zaman asla olmadı, gelecekte de olmayacak.
Okay, it's a good thing I know the translation. All right, Krishna says, never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future any of us cease to be. So there are two main points here.
Burada iki ana nokta var.
One is that past, present and future, we exist.
Bir tanesi şu, geçmişte, şimdiki zamanda ve gelecekte var oluyoruz.
And that differentiates us from this wall, from this body, this table, and believe it or not, even from this computer.
Bu da bize bu duvardan, masadan, bedenden ve inanın ya da inanmayın bu bilgisayardan farklı kılan bir şey.
Because they didn't exist in the past.
Çünkü onlar geçmişte yoklardı.
They are existing now, but sometime in the future they will cease to exist.
Şimdi de varlar ama gelecekte bir zamanda var olma durumları sona erecek.
But Krishna says, but we existed always in the past, we're existing now, and we're going to continue to exist also in the future.
Ama Krishna diyor ki biz geçmişte hep var olduk, şu an varız ve gelecekte de var olmaya devam edeceğiz.
Can someone give me one word for that? What is, how do you express that? We are therefore
eternal.
You know that.
Bunu bana bir kelimeyle anlatabilir misiniz? Hangi kelimeyi kullanabiliriz?
Yeah, that means we're eternal. So point one is that we're eternal. The other point is that Krishna talks about I, you, all these kings. He makes distinction between all of us.
İlki ebedi olmamızdı. İkincisi Krishna ben, sen ve bütün bu krallar diyor. Yani bir ayrım yapıyor.
We're not existing collectively together as sort of one unit, we exist as individuals.
Bir arada kolektif tek bir şey olarak var olmuyoruz, ayrı ayrı bireyler olarak var oluyoruz.
So eternality and individuality.
Burada ebedilik ve bireysellik var.
These are the two things that Krishna introduces. This is the first thing Krishna says.
Krishna'nın ilk söylediği şey bu ve bu iki şeyi dile getiriyor.
And then you're lucky, all you have to do is turn the page to the next verse. And this is a very famous verse, therefore if you want to memorize it, you're welcome. Generally in India, in better schools, all children memorize the whole Bhagavad Gita.
Genelde Hindistan'da okullarda çocuklar bütün Bhagavad Gita'yı ezberler.
So Krishna says, Dehinosmindita dehi komara jobara jaratata dehantara pratir diras tatra namuyati. That's what it sounds like in Sanskrit.
Sanskritçesi bu şekilde.
And we've got lots of room here if you want to come over here. Over here. Or if the devotees move, well, I guess right here he won't be able
to.
Yes, come on in. Just so you can see. If you get too much in the corner, he won't be able to see.
Sure.
Unless you've got some lateral vision. So Krishna takes this concept of our identity one step further.
Krishna bizim bu kişisellik konusunu bir adım öteye taşıyor.
He says we're eternal and he says that we're individuals.
Diyor ki biz ebediyiz ve bireyiz.
And now he gives an example of how to actually experience that.
Şimdi bir örnek veriyor bunu nasıl tecrübe edebileceğimize dair.
Well, let's just read the translation again all together since you're there.
Hep beraber yine çevirisini okuyalım.
1, 2, 3, 4.
Vücudlanmış ruhun vücudu içerisinde sürekli olarak çocukluktan geçişleri ve yaşlılar geçişleri gibi bireysel ruh ölümünü bir
experiment. He makes a statement and then he gives an experiment.
Bir açıklama yapıyor Krishna, sonra da bir deney gösteriyor.
So if you'll notice, this is the nature of the scientific process. Science is that you have some postulate, then you perform an experiment, and you see if your results actually match to your original hypothesis.
Bilimsel süreçte bir hipotezle başlanır, sonra üzerine deney yapılır ve sonuçların hipotezle uyumlu olup olmadığına bakılır.
Now this is an intellectual experiment, so the laboratory has to be up here.
Bu entelektüel bir deney olduğundan dolayı yukarıda beyninizde gerçekleşecek.
So Krishna says, all right, Dehina. So Dehina, he says, is embodied. That means that the soul is within this body.
Krishna diyor ki Dehina, yani bedenlenmiş. Ruh bu bedenin içinde.
There shouldn't be too much argument about the fact that we are inside our bodies.
Bizim aslında bedenlerin içinde olduğumuza dair çok da fazla bir tartışma olmasına gerek yok.
If you think you're somewhere else, you got some problems.
Eğer başka bir yerde olduğunu düşünüyorsanız problem var.
So we're in the body, we can feel it, and we're conscious of it, which is very important. We're conscious of the body.
Biz bu bedenin içindeyiz, bunu hissedebiliyoruz ve en önemlisi de bunun bilincindeyiz.
But and we're, aside from that, we're also conscious of ourselves.
Hem bedenin bilincindeyiz, hem de kendimizin bilincindeyiz.
And aside from that, we're conscious of the fact that we're conscious.
Ve bunun yanında bir de bilinçli olduğumuz gerçeğinin bilincindeyiz.
So then Krishna says, Komara, Jomara, Jara. He said, the body is always changing.
Ve sonra diyor ki, beden sürekli değişir.
And he gives now three phases of age. He says, boyhood, youth, old age.
Ve üç aşama veriyor. Çocukluk, gençlik ve yaşlılık.
So the body changes. And when Krishna talks about the body, he doesn't talk about just the physical body, he's also talking about the mind and the intelligence.
Yani beden değişiyor ve Krishna bedenden bahsettiğinde sadece fiziksel bedenden değil, aynı zamanda zihin ve zekadan da bahsediyor.
All those things change.
Tüm bunlar değişiyor.
Just, but something doesn't change.
Ama değişmeyen bir şey var.
So despite the fact that the body is always changing, there's something in the body that doesn't change.
Bedenin sürekli değiştiği gerçeğinin yanında bedenin içinde hiç değişmeyen bir şey var.
And ultimately when we experience, that's who we say we are.
Yani nihayetinde de tecrübe ettiğimizde bu bizim olduğumuzu söylediğimiz şey.
You remember, have memories of a different time, a different age, and yet everything has changed.
Başka bir zamanın başka bir yaşa dair hatıralarımız oluyor ama nihayetinde her şey değişiyor.
Biologically, the body's changed, our thinking pattern has changed, our intelligence has evolved.
Biyolojik olarak beden değişiyor, düşünme biçimimiz değişiyor, zekamız gelişiyor.
But something very essential doesn't change.
Ama çok temel olan bir şey de değişmiyor.
There's a consistent sense of identity that I'm the same person.
Yani hiç değişmeyen sabit bir kişilik var, aynı kimse olduğuma dair.
So that thing which is conscious of itself and has the memory of previous ages, previous thought patterns, that is who we are.
Kendinin bilincinde olan şey ve geçmiş zamanların yaşamların bilincinde olan şey de aslında bizim kim olduğumuz.
So we experience, this is an experiment by which we don't have direct experience of the soul, but we have inference of the presence of the soul in terms of our own conscious perception of ourselves.
Bu öyle bir deney ki ruhun doğrudan farkında olmasak da onun edindiği izlenimleri tecrübe ederek hissedebiliriz.
And then Krishna doesn't stop there.
Ve Krishna burada da durmuyor.
Then he says tata, similarly.
Ve diyor ki tata, yani benzer olarak.
This is a principle of logic that if you give an example and you have similar characteristics, then you carry on the conclusion of the first to the second.
Bu bir mantık silsilesidir. Yani bir örnek verirsiniz ve ona benzer başka bir kategoriye gelen bir şey söylediğiniz zaman da ikincisi ilkinin devamı niteliğinde olur.
So what is the similarity that Krishna is going to talk about?
Burada Krishna'nın bahsedeceği benzerlik nedir?
He talks about the changes of body in this life, and now he says dehantara praptir, and now then he says, now when you give up this body, you just continue to take another form.
Bu bedenin bu hayat içindeki değişiminden bahsediyor. Sonra da bu bedenden vazgeçtiğimiz zaman başka bir biçime geçeceğimizi
söylüyor. So body changes in this life.
Yani bu bedende bu hayatta beden değişiyor.
You know that word reincarnation.
Reenkarnasyon kelimesini duymuşsunuz.
Transmigration of the soul.
Ruhun göçü.
It's happening in this life.
Bu hayatta da oluyor.
So it says tatadihantaratapi. When you end this life, this transmigration just continues on.
Ve diyor ki bu hayat bittiğinde de bu göç devam etmeye sürdürüyor.
It's just another type of change of body.
Sadece farklı bir çeşit beden değiştirme.
And but we continue to exist.
Ama biz var olmaya devam ediyoruz.
Krishna will talk later on about transmigration of the body and accepting different bodies. So here the principle of the eternality is something that now is perpetuated from body to body.
Krishna daha sonra ruhun göçünden tekrar bahsedecek. Burada da ruhun bedenden bedene geçişini söylüyor.
And an understanding or at least a concept of how we can understand our spiritual identity, constant spiritual identity through a always changing body.
Ve sabit olan spiritüel kimliğimizi sürekli değişen beden aracılığıyla nasıl anlayabileceğimizi soruyor.
Changing body in this life.
Bu hayatta beden değiştirmek.
And then changing body, next life is just another changing body, or death is just changing into another body.
Ve bir dahaki hayata başka bir bedene geçmekte bu beden değiştirmenin farklı bir çeşidi.
And at the end he says, "Diras tatranam uyati." He says, and people who understand this, they won't be bewildered by death.
Ve diyor ki, bunu anlayan insanlar ölüm tarafından kafası karışmayacak.
I'm already dying, so what's the problem with another death?
Zaten ölüyorum, ya başka bir ölümden ne sorun çıkabilir ki?
Not it's just are we dying, but every moment our previous body has changed into this body. That change is just another word for death.
Sadece ölü değişiyor değiliz, sürekli bir andan bir ana beden değişiyor ve ölümde de o değişim yine devam ediyor.
Chapter 13, text 34.
13. bölüm, 34.
And here Krishna elaborates a little further on what we had already touched upon. Nice and loud. 1334. And Krishna there says, as the sun alone illuminates this universe, so does a living entity, one within the body, illuminate the entire body by consciousness.
Krishna diyor ki, ey Bharatanın oğlu, güneşin tek başına bütün bu evreni aydınlatması gibi, vücut içerisinde bulunan canlı varlıkta bütün vücudu şuur ile aydınlatır.
So, I think that it's sort of another given, something that should be easy to understand, that we are conscious.
Bu anlaması kolay bir şeydir, bilinçliyiz.
Conscious means being aware of yourself and being aware of other things.
Bilinçli olmak, kendinizin farkında olmak ve diğer şeylerin de farkında olmak.
This wall is not conscious.
Bu duvar bilinçli değil.
At least not in the general sense. In a very, very essential sense, it's there, but in a conventional sense, it's not.
Çok temel olarak bakacaksak orada, ama geleneksel açıdan bakacak olursak da yok.
So where does the consciousness come from?
Peki bilinç nereden gelir?
What is the source of consciousness?
Bilincin kaynağı nedir?
Where does it come? And then of course.
Bilinirim. Benim şahsi düşünceme göre bilincin kaynağı Allah'tandır. Allah kendi aklımdan sizi öflemiştir. Şahsi düşüncem.
According to my personal opinion, consciousness comes from God because God has consciousness. He gave it to us all.
Okay. So he gave what consciousness?
Bize neyin bilincini verdi?
Neyin bilincini kendi ilminden bir nebze olsa da bile verdi. Onun ilminden, kendi ilminden bir nebze olsa da bize vermiştir. O ilmi kullanıyoruz biz. Ve şu an sizin söylediğiniz, ben açıklama yapabilir miyim? Onu istiyorum hani. Şu an bu hayattayken bir ruhun bedeni değiştirmesi.
He gave who consciousness?
Tanrı kime bilinç verdi? Bunu soruyorum. Kısaca bunu cevap.
Tanrı ilk önce hani dine inanıyor musunuz bilmiyorum. Ben bütün dinlere inanıyorum ve burada
just simple answer to who?
Ve burada bulunmaktan hani mutlu oldum. Niye? Çünkü Tanrı'ya Tanrı demedim mi? Benim de
who are we?
Benim dilimde Allah diyeyim.
What is
Allah'a bir dilde daha seslendim.
Who is burada. We?
Biz kimiz peki diye soruyor.
Biz kimiz? Biz sadece Tanrı'nın yarattığı hatta yoktan var ettiği ve gene yanına alabileceği.
So you gotta give simple, short simple answers.
Varlıklar, başka
bir şey. We are the creatures that God has created, and in the end, who will go back to God?
Yes, so correct. God has created us, and just like God is consciousness, we are also conscious.
Evet, doğru. Tanrı bizi yarattı. Aynı Tanrı nasıl bilinçliyse biz de bilinçliyiz.
Yok, doğrudur. Zaten kendi nurundan.
So where is the consciousness?
Peki bilinç nerede?
Bilinç nerede derseniz, bilinç zat kendi verdiği beyindir. Siz o beyni, size o beyni kullanmanız için vermiştir. Size boş yere veya başka bir şey için kullanmanız için vermiştir.
Consciousness is in the brain and he gave it hani, to us to use.
Söylediklerine katılıyorum.
No, consciousness can't be in the brain if he gave it to us. Because you say he created
yani
us.
Elde edemezsiniz. Bilinç her yerde eğer onu soracaksınız.
Eğer bilinç ve, Tanrı verdi diyorsanız bilinç beyinde olamaz çünkü onu
her yerde. Sadece bir yerde toplanmamıştır zaten.
It's not just concentrated at one point, it's everywhere, this
consciousness. Consciousness is everywhere, where does it come from?
Evet, bilinç her yerde ama peki kaynağı ne?
Kaynağı ne? Kaynağı Tanrı'dır. Bunu Tanrı verdiyse Tanrı alacaktır. Yani her bir gün haktır. Sizin ilk önce dediğiniz gibi. Her canlı ölümü tadacaktır demiş.
It comes from God and in the end it will go back to God.
It comes from
ve
God.
Şöyle yedi kadim
you have to, listen to what I say. Unless you're understanding English.
Eğer ki İngilizce anlamıyorsam benim dediklerimi dinlemen gerekiyor.
So consciousness comes from us, like you said.
Dediğin gibi bilinç bizden geliyor.
And originally God is conscious and we're conscious.
Evet, Tanrı da bilinçli ve biz de bilinçliyiz.
The question is, what is us? Because that's what we're talking about.
Soru şu, biz kimiz? Şu an bundan bahsediyoruz.
Not, the body is not conscious.
Şimdi beden bilinçli değil.
Or rather, the body is not the source of consciousness.
Yani beden bilincin kaynağı değil.
What happens when you die?
Peki öldüğün zaman ne oluyor?
Öldüğün zaman yedi. Reenkarnasyon olaylarına inanıyorum. Yedi kavim ırktan bahsediyorum.
No, simple. Are you conscious when you die?
Bir dakika ben anlatayım.
Öldüğün zaman bilincinde mi?
Değil. Öldüğün zaman bilinçli değilsin.
No, yes or no. Are you conscious when you die?
Hayır, bilinçli
no.
değilsin.
No. So why?
Ondan sonra tekrar.
Peki neden?
Tekrar. Right now we're seeing eye to eye. You just have to listen a little more.
Çünkü
şimdi yüzünüze karşılıklıyız ve biraz daha dinlemen gerekiyor.
So, therefore, but the body's there. And something's missing, the conscious, as soon as something's missing, the body's not conscious anymore.
Bir şey eksik olduğu zaman beden artık o bilince sahip olmuyor.
And your brain is also there in the body.
Beyin de aynı şekilde o bedenin içinde var olmaya devam ediyor.
Well, in a dead body, the brain is still there, but it's not conscious.
Ölü bir beden içinde beyin hala orada ama bilinçli değil.
Ama sadece beyin orada. Görsel, beden de orada ama. Şu an bizim bedenimiz ruha giydirilen bir kıyafettir. Tıpkı şu an sizin üstünüzdeki giydiğiniz kıyafet gibi. Şu an sizin aklınızdan geçenler yüzünüzde.
Make it yani short,
bilgisayar,
make it short.
Kısa yapalım. He's saying body is just like the clothes we are wearing.
Exactly.
Aynen öyle. Şu an sizin beninizi düşürüyorsa yüzünü de.
Okay, so like. Okay, so the body is just like clothes. So clothes are not conscious.
Beden de evet kıyafet gibi ve kıyafetler de bilinçli değil.
And the body is just like the clothes that we wear.
Beden de aynı giydiğimiz kıyafetler gibi.
So here Krishna is giving this example that yes, the body is illuminated by consciousness in the same way that right now the universe is illuminated by sunshine.
Krishna da burada diyor ki evren nasıl ki güneş tarafından aydınlatılıyorsa bedeni de aydınlatan nurdur.
But sunshine does not come from the universe.
Ama güneş ışığının kendisi evrenden gelmez.
Sunshine comes from the sun.
Güneş ışığı güneşten gelir.
So he's similarly in the same way that this body is also feel, we're conscious, but consciousness is not a material thing.
Ve bu beden de bizim bilincinde olduğumuz bir alan ama bilincin kendisi maddi bir şey değil.
Now there's different schools of science who say that you can create consciousness by chemical combination.
Farklı bilim ekolleri var. Kimyasalların birleşimiyle bilinç yaratılabileceğini söylüyorlar.
Have you ever done it?
Hiç yaptınız mı acaba?
Anlatıp beynin fonksiyonu sonucu bilinçin o şey çıkıyor.
Then why?
Farkındalık
why bilinç. Believe something that has no experiment? It's never been done. Consciousness or life, because consciousness is equated with life, it doesn't come from matter.
Bilinç ya da hayat, çünkü bilinç hayatla aynı şeydir, maddeden gelmez.
Peki, sorabilir miyim?
Rather consciousness, like he said, comes from God.
Onun da söylediği gibi bilinç Tanrı'dan gelir.
It's a completely separate or different ingredient.
Yani tamamen farklı bir içeriktir.
You can't perceive it.
You can't perceive it.
You can't perceive the source of the conscious.
Bu bilincin kaynağını algılayabilirsin.
But you can see that the body's changing, but the consciousness stays the same.
Ve bedenin değiştiğini ama bilincin aynı kaldığını da görürsün.
Or the process of consciousness stays the same.
Ya da bilinç sürecinin aynı kaldığını.
And the source of consciousness, if it's the body, then when the body dies, where's the consciousness?
Ve eğer ki bilincin kaynağı bedense, beden öldüğünde bilince ne olur?
Body dies, you say, oh, he's gone.
Beden öldüğü zaman diyoruz ki gitti o.
Where's he gone?
Nereye gidiyor?
If he's there, if he's the body, and if he's the mind.
Eğer ki o kişi beden ve zihinse, nereye gidiyor?
And he's certainly no longer conscious.
Ve kesinlikle görüyoruz ki daha so, fazla bilinçli değil.
Following this, we see that this consciousness that exists throughout the body is something that comes from the source of the consciousness. And the source of the consciousness is the soul. It's a spiritual, non-material entity whose very substance is actually consciousness.
Ve bu bilincin geldiği yerin onun kaynağı olduğunu görüyoruz. O da kendisi temel bir parça olan ruh oluyor ve ruh da bilincin kendisine eşit.
And this body is biologically no different than that table.
Ve bu beden de biyolojik olarak bu masadan daha başka bir şey değil.
And that table is unconscious.
Ve bu
masa bilinçsiz. And the only reason this body is conscious is because something is making it conscious.
Ve bu bedenin bilinçli olmasının tek bir sebebi bir şeyin onu bilinçli hale getirmesi.
Okay, now we're gonna move on to another one because this was, and we're going to go to the other. Well, I'll just come back to this last verse. Turn to the next page, I think. Just the next verse. And let's just see the next verse.
Bir sonraki sayfaya geçiyoruz.
Because this gives us a little conclusion here.
Çünkü bu bize burada bir sonuç veriyor.
Here Krishna explains that this basic understanding of the difference between the body and the knower of the body or the soul is a prerequisite for self-realization or for liberation.
Krishna burada diyor ki beden ve bedenin bilen şey arasındaki farkı anlamak benlik idrakına giden yolda bir öncelik taşır.
So self-realization begins with knowing who you are, and these are some of the logical principles that Krishna has given.
Ve benlik idraki kim olduğunu bilerek başlar ve burada da Krishna mantıksal bazı prensipler veriyor.
Now I'm just going to go on to bhakti.
Şimdi ilerleyeceğim bhakti konusunu.
As the topmost yoga system.
En yüksek yoga sistemi olarak.
These actually I usually do in three separate days, so that's why we're just sort of jumping to this last one because this is the one that we're going to concentrate on.
Aslında bu konuları 3 gün içerisinde ayrı ayrı işliyorum ama şimdi ilerledim sonucu.
This is the Gauranga Yoga Center.
Burası Gauranga Yoga Merkezi.
And aside from it being a philosophical text, Bhagavad Gita is actually the original basis for the science of yoga.
Felsefi bir tekst olmasının yanı sıra yoga biliminin de temelini oluşturur Bhagavad Gita.
So different yoga systems are described in the Gita.
Gita'nın içinde farklı yoga sistemleri anlatılır.
You see the third chapter is called Karma Yoga. The fifth chapter is called Karma Yoga. Sixth chapter is called Dhyana Yoga.
Üçüncü bölüm Karma Yoga. Beşinci bölüm Dhyana Yoga. Ve altıncı bölümde
Ashtanga Yoga.
Ashtanga Yoga olarak adlandırılır.
So these yoga systems have their philosophical basis in the Bhagavad Gita.
Ve bu yoga sistemlerinin felsefi temelleri Gita'nın içindedir.
Krishna doesn't get into too much detail about actual practice.
Esas pratiğin çok detaylarına girmiyor Krishna.
He gives some general guidelines.
Bazı temel prensipleri veriyor.
But they're general.
Ama genel olarak.
There are other texts that go into much more detail of how to do the yama, niyama, and so on, all the different rules that go along with yoga. Different types of yoga.
Farklı yoga sistemlerinin içinde dhyana, yama nasıl yapılır gibi detaylar başka yoga tekstlerinin içinde detaylı olarak anlatılıyor.
Now there's also a generally people have this idea that different types of yoga are different ways to get to the same place.
İnsanlar genelde şu fikre sahip, farklı yoga sistemleri aynı yere ulaşmak için başka başka yollar gösterirler.
I don't know where it comes from, but it's a very common misunderstanding.
Bunun nereden geldiğini bilmiyorum ama çok genel bir yanlış anlaşılma.
But it's not the the precept of the Bhagavad Gita.
Ama Bhagavad Gita'nın başlangıç şeyi noktası bu değil.
Rather, Bhagavad Gita talks about yoga as actually being like a ladder.
Bhagavad Gita yoga'dan bir merdivenmiş gibi bahseder.
Yoga ladder.
Yoga merdiven.
What's it called?
Merdiven.
Uh-huh. So in which there's action, some type of action, karma, and knowledge, and the combination of these things give different types of yoga.
Ve bir çeşit aksiyon vardır ve bir bilgi vardır. Bunların birleşimi farklı çeşit yogalar oluşturur.
So, for instance, you have karma yoga, and dhyana yoga, and dhyana yoga, and then you have bhakti yoga, and you have pure bhakti yoga. Of that, it's regulated, and the devotional service, it's a and all of these also combine in different ways.
Mesela karma yoga, dhyana yoga, dhyana yoga, bhakti yoga, saf bhakti yoga ve düzenlenmiş ve kendiliğinden gelişen adanmışlık hizmeti vardır mesela.
I don't know, nowadays you have things like hot yoga, agni yoga, complete speculation.
Şimdi sıcak yoga denilen başka bir şey var, o tamamen bir spekülasyon.
The latest one, which is really wild, is beer yoga. Anyway, people become tricked by many different things.
İnsanlar çok fazla şey tarafından kandırılabiliyor.
But the yoga or the meaning of the yoga is to actually connect, to connect with God.
Yoga'nın anlamı aslında bağlantı kurabilmek, Tanrı'yla.
And there are different people of different natures
ve farklı doğalara sahip olan farklı insanlar var
who need to be elevated from one stage to the next, like on a ladder, in order to ultimately connect with God.
Bir merdivende ilerlermiş gibi bir adımdan diğer adıma ilerleme göstermesi gereken kişiler var.
So people who are very passionate who need to engage their senses, they engage in karma yoga.
Çok itirazlı olan ve duyularını kullanması gereken kimseler karma yoga yaparlar.
Those who are more thinkers and speculators, so then for them that's called jnana. Jnana calls knowledge.
Daha düşünmek üzerine olanlar, spekülatif olanlar jnana yoga yaparlar. Buna bilgi denir jnana.
People who are inclined to meditation, that's Dhyana Yoga.
Meditasyon yapmaya meyilli kimseler için Dhyana Yoga.
And then along with Dhyana Yoga comes the different asanas.
Ve Dhyana Yoga'nın içinde farklı asanalar da vardır.
And then there's Bhakti Yoga.
Sonra da Bhakti Yoga.
And Bhakti Yoga is actually what's called the Yoga of Love or Devotion.
Bu da adanmışlıkla sevgi yogası demek.
And it has different forms.
Böyle farklı biçimleri var.
So we're just going to go through these a little.
Biraz bunların üzerinden
geçeceğiz. Krishna here talks about, and this is in the 15th chapter, which is about Gyan.
15. bölümde.
Metaphysics.
116.
Yani
Gyan
hakkında.
Yes, this is
15:19. Metaphysics is sort of the study of the world in order to analyze what is the ultimate cause and effect.
Metafizik bu dünyayı nihai etki ve tepkinin ne olduğunu öğrenmek için çalışmaktır.
You could say that the disciplines of science also are metaphysics, at least they're based on this concept of where does everything come from and what is the world about.
Metafiziğin temel sorusunu her şey nereden geliyor ve bunlar nasıl oluyor
So here, this is the he's called the Gyani. Someone who does Gyana Yoga is called a Gyani.
Gyana Yoga yapan kimseye Gyani adı verilir.
He said, what is the conclusion? Krishna talks about what the conclusion of a person who actually understands or analyzes the world.
Dünyayı analiz eden kişinin varacağı sonucu burada anlatıyor
Krishna. So it's sort of a common philosophical presentation that's common to all religions that ultimately who is the original creator of everything?
Genel felsefi bir şeydir bu. Her şeyin esas yaratıcısı kim?
So either you go in a completely materialistic view and you say that there's some kind of material cause.
Çok materyalist bir bakış açısıyla gidip maddi bir sebebi var diyebilirsiniz.
And the material cause can be a primordial soup, it can be a big bang, it can be a black hole.
Ve bu maddi sebep bir karışmış çorba gibi bir şey olabilir, büyük patlama olabilir, bir kara delik olabilir.
The problem with all of these is because they're all material, you have to answer the question, well, where did they come from?
Bunlar da maddi olduğu için şu soruyu cevaplamamız lazım. Peki bunlar nereden geldi?
Because the nature of matter is it always has some a beginning.
Çünkü maddenin doğası bir başlangıcı olması.
Or the other conclusion that, and then generally someone who's an honest thinker will say, well, this doesn't work.
Dürüstçe düşünen bir kimse der ki bu işe yaramıyor.
And then you talk about something that is the beginning of everything, but in itself is beginningless.
Ve sonra şu noktaya gelinir. Her şeyin kaynağı olan bir şey ama kendisinin kaynağı yok.
We don't necessarily have experience of like that, but by the time we get here in the Bhagavad Gita, if you understand this principle of the eternality of the soul, then it's not impossible to accept that there's a creator who's also eternal, just like we're all eternal.
Buna dair bir deneyimimiz yok ama Bhagavad Gita'da bu noktaya geldiğimiz zaman şunu anlamak kolaylaşıyor. Bizim gibi ebedi olan varlıkları yaratan başka ebedi bir varlık var.
And then we already know that we're conscious because God is conscious.
Çoktan biliyoruz ki Tanrı da bilinçli olduğu için biz bilinçliyiz.
So therefore the conclusion then becomes is that yes, well, the supreme conscious source of everything, the creator or God, is the actual source of everything.
Ve en son şu noktaya varıyoruz. Her şeyin yaratıcısı olan Tanrı ya da yaratıcı dediğimiz kişi her şeyin kaynağını oluşturuyor.
And if he's the source of everything and everything belongs to him, then I have some kind of duty for being here in this world and taking advantage of everything, all the resources around me.
Her şeyi o yarattıysa ve bütün her şeyin sahibi oysa da benim şöyle bir görevim olması gerekiyor. Onun bana verdiği şeyleri kullanarak bir şey gerçekleştirmek.
So then Krishna says, yes, the Gyani Yogi, he ultimately will engage, he says, in devotion to me. He'll do some service.
Ve Krishna diyor ki, Gyani Yogi en sonunda bana bir adanmışlıkla bir hizmet sunma noktasına gelecek.
Krishna talks about, earlier on, he also talks about the Karma Yogi.
Daha öncesinde Karma Yogi'den de bahsetmişti Krishna.
And here we're talking about another type of yoga where people are very much attached to working. Like in our world today, people work.
Şimdi başka bir yogadan bahsediyor. Çalışmaya çok bağımlı olan kimselerin yogasında. Aynı bu dünyada çalışmak zorunda olduğumuz gibi.
But their method of work is not necessarily pious. It doesn't follow laws of scripture.
Ama bu işler her zaman erdemli ya da spiritual kuralları takip etmiyor.
What type of work can you do? How much profit you can make? How much you should give to employees and so on. There's limits to all of these things which are conducive to develop spiritual development.
Ne iş yapabileceksiniz? Ne kadar kâr elde edeceksiniz? Bunların ne kadarını çalışanlara vereceksiniz? Bunların hepsini düşünmek spiritüel gelişmeye çok elverişli olmayabilir.
But if you transgress those, then you get into a cycle of greed and lust and anger, which are all counterproductive towards knowing God.
Ama bunun üzerine çok kafa yararsanız da açgözlülük, sinirlilik ve hırsa kapılacaksınız. Bu da Tanrı'yı bilmek için size engel oluşturacak.
I want to make as much profit as possible, regardless of what the cost is to employees, environment, the customer.
Çevreye, çalışanlara, müşterilere ne kadar zararı olacağını düşünmeden yapabileceğim maksimum kârı elde etmek istiyorum.
So that's not yoga. That's business.
Bu yoga değildir, bu iştir.
So and similar other ways, not just the work that we're doing, but how we eat, how we sleep, how we move, our recreation. All of these things should be productive for our connection with the Supreme.
Sadece işimiz değil, ne yediğimiz, nasıl yaşadığımız, nasıl dinlendiğimiz de Tanrı'yı bilme yolunda hepsi birer faktör.
And those are regulated. So Krishna says, yes, he says, you can do your duty, but don't become excessively attached to the results of your work.
Bunların düzenlenmesi gerekir. Krishna da diyor ki görevlerinizi yerine getirin ama bunların sonuçlarına aşırı derecede bağlanmayın.
So here this is a general description of karma yoga.
Burada bu karma yoga'nın genel bir betimlemesi.
And when we engage in karma yoga, which is enlightened by a similar analytical study as we've seen before,
karma yoga ile ilgilendiğimiz zaman o da benzer bir analitik çalışmayla ortaya çıkmıştır.
Then work actually becomes a source of elevation. In other words, work becomes a method of purification.
Böylece iş arınmanın ve ilerlemenin bir aracı haline gelir bizim için.
I'm just trying to keep my eye both on the clock and at the same time go forward. So we here we have a concept of duty, which means acting according to a prescribed system.
Burada bir görev tanımı var. Betimlenmiş bir sisteme göre hareket etmek.
And this was in 247.
Ve bu da 247'de anlatılıyor.
And in 239, Krishna says that you combine both the rationale or the knowledge of work along with duty.
Ve 239'da da diyor ki, o işin bilgisiyle görev kavramını bir araya getiriyor.
Which becomes a better type of work.
O zaman daha iyi nitelikli bir iş haline geliyor.
But ultimately, the best type of work is when you learn, and if you look at 3.9, chapter 3.9, then here Krishna talks about sacrifice. It means that you, whatever you do, you actually do it as a type of offering to God.
Krishna burada adaktan bahsediyor. Yani ne yaparsanız yapın, Tanrı'ya bir sunu olarak bunu
yapmak. So when our work and the activities that we perform in life, they actually become a form of sacrifice.
O zaman işimiz ve hayatımızda yaptığımız tüm faaliyetler bir adak haline gelir.
And Krishna gives a secret here that when one learns how to act like that, then he becomes free from karma.
Ve Krishna diyor ki kişi bu şekilde hareket etmeyi öğrendiği zaman karmadan özgür kalır.
And this karma here means the reaction to work.
Karma da bu yaptığımız işlere karşı gelen tepkime demektir.
So one becomes free from the reactions to any work that we perform.
Yaptığımız işlerin hepsine karşı tepkimelerden özgür kalırız.
Just like if you're manufacturing something.
Hani bir şey üretiyorsanız
then you're taking things away or you're taking resources away from the earth.
Ve dünyadan bazı kaynakları alıp kullanıyorsunuz demektir.
There's a reaction involved in everything.
Ve bütün her şeye karşılık gelen bir tepkime vardır.
So you cut down a tree and you're taking life.
Bir ağacı kestiğinizde hayat alıyorsunuz demektir.
Even if you're making a house out of that tree.
O ağaçtan ev yapıyor olsanız da.
So how to make that work a sacrifice in which then therefore one becomes free from bondage or reaction to work.
Peki o işi nasıl bir adak haline getireceğiz ki bunun tepkimesinden ve bağlantısından insan özgür kalsın?
So here this concept of sacrifice, work done as sacrifice for Vishnu, this is a principle of bhakti, how you actually offer everything that you have to the Lord.
Burada diyor ki Vishnu için yapılan iş adak haline gelir. Yani her şeyi Tanrı için nasıl yaparız?
And that concept becomes is called bhakti or devotion. Here first Krishna calls it sacrifice, yagya, yagartha tkavano nyatya. And in the next chapter, in chapter 4, verse 3, then Krishna is talking about, he says, now you can understand things because you're my devotee.
Önce Krishna bunun adına yagya diyor, yani bir adak. Daha sonra 4-3'te de şimdi bunu anlayabilirsin çünkü adananın haline geldin diyor.
So Krishna's making quite an exclusive statement. He says that the ancient science of relationship with the Supreme.
Çok belirgin bir açıklama yapıyor. Yüce ile olan ilişkinin çok antik bilimi.
In other words, he's saying the science of yoga.
Yani bilimin yogası.
He says, I'm telling you about this because you're my devotee.
Sana bunu söylüyorum çünkü sen benim adanımsın.
And what is the special qualification of the devotee? Because he's the one that can really understand the mysteries of the science.
Ve adanımın özelliği nedir? Bu bilimin gizemlerini çözüp anlayabilmesi.
So, Krishna is saying that these people who actually live and their life is a sacrifice to Krishna, they have the key to understanding the principles of yoga.
Hayatını Krishna'ya bir adak olarak yaşayan insanlar bütün bu yoganın prensiplerini anlayabilme yeteneği
var. It also means that others may not have a full picture.
Bu da şu demek, diğerleri tamamen anlayamayabilir.
Okay. And then Krishna describes, gives a comparison between work and devotional service, in other words, performing sacrifice, and actually renouncing work.
Ve Krishna burada bir ayrım yapıyor. Adanmışlık hizmetiyle çalışmak ve eline ve vazgeçmek.
The concept of retiring to the forest or the mountains to get away from material life is common to religious traditions.
Dini geleneklerde günlük hayattan elini ayağını çekip dağlara gidip feragat hayatı yaşamak genel bir şeydir.
So generally yogis don't live in cities.
Genelde yogiler şehirlerde yaşamaz.
Now I'm talking about the yogis who are doing all these yoga asanas and so on.
Şu an bahsettiğim yoga asana yapan yogiler.
They live off in the Himalayas.
Himalayalarda yaşarlar.
Not particularly because there's anything special about the Himalayas.
Himalayalarla ilgili özel bir şey olduğundan değil bu.
It's just that there's no cities over there.
Orada şehir olmamasından dolayı.
And there's no business over there, and there's no cars, and there's no noise.
Ve iş, araba ve ses olmamasından dolayı.
So the idea is that either you work in the world, or you renounce the world.
Yani ya dünyanın içinde çalışacaksın ya da bütün bunlardan feragat edeceksin.
In both you perform yoga.
İkisinde de yoga yapabilirsin.
But here Krishna is making which of the two is better?
Ama Krishna burada ikisinden hangisinin daha iyi olduğunu.
And Krishna says that working in devotion is better than renouncing work.
Ve diyor ki adanmışlıkla çalışmak işten feragat etmekten daha iyi.
Why? He gives many reasons.
Neden? Buna birçok sebep veriyor.
One is because very few people can just all of a sudden head off to what's the nearest mountains to?
Uludağ. Yani bunun bir sebebi insanların hemen bir anda her şeyi bırakıp Uludağ'a gitmeyecek olması.
And just live out in the mountains and you see what Krishna. It becomes a very strict discipline how you're meant to live if you live out there.
Eğer ki öyle dağda tek başınıza bir hayat yaşayacaksanız bunun da çok katı prensipler olacak.
You can't take your air conditioner.
It's a different type of yoga. Götüremezsiniz, farklı bir yoga olacak.
So, and it's difficult for most people. People aren't going to, and then you have to be celibate.
Birçok insan için zordur. Bir kere bekaretinizi korumanız gerekir.
You have to give up your family.
Ailenizden vazgeçmelisiniz.
Give up your job or your work and you just give up the world.
Mesleğinizi, işinizi, bütün dünyayı bırakmanız gerekir.
So this renunciation of work is very difficult and very few people can actually stick with it.
Bu işten feragat aslında çok zordur ve sadece çok az kişi bunu becerebilir.
So Krishna gives a key which you'll see later. Well, all right, but then how do you work? What does it mean to work in devotion? And here we have the key. Krishna says, don't be attached to doing your duty.
Do
not do your duty, sorry. And don't be attached. And don't be attached to the results of your work.
Yaptığınız işin sonuçlarına bağlı olmak.
In other words, renunciation has two forms.
Feragatın iki biçimi var.
One is you physically leave everything.
Biri fiziksel olarak her şeyi bırakmak.
And the other is just internally you let go and you become detached from objects and things while using them.
İkincisi, içsel olarak bunları bırakmak, çevrenizdeki objeleri ve maddeyi kullanırken onlara bağlı olmamak.
And he says, this work in devotion, or working where all types of work becomes a sacrifice, it's easier, it's something that everyone can practice, and they can do it anywhere.
Ve diyor ki, adanmışlıkla çalışmak, her şeyi bir adak haline getirmek, yapması kolay ve herkesin pratik edebileceği bir şey.
But you can't make it up. It also has its different rules.
Ama bunu kafanızdan uyduramazsınız. Onun da kendine göre kuralları var.
Chapter 6, 11 and 12.
6. bölümde 11 ve 12.
Now we'll read this together. This is just an example of Krishna gives a little hint about how this Astanga Yoga is meant to be practiced.
Bunu burada bize bir ipucu verdiği için okuyacağız. Astanga'nın nasıl yapılabileceğini anlatıyor.
So some of you are coming here and learning how to practice yoga.
Bazılarınız buraya gelip yoga pratiği yapıyorlar.
So you can see from here, from Krishna's definition, we'll read it together, that just to do Ashtanga yoga on its own, then there's a lot more than just coming here.
Ve burada okuduğumuzda anlayacağız ki gelip Ashtanga yoga burada yapmaktan çok daha öte başka bir şey var.
That means to actually make a success of this Hatha Yoga, Ashtanga Yoga, Dhyana Yoga, you have to connect it with Bhakti.
Yani şuna geliyoruz. Bu Hatha ve Ashtanga Yoga'yı yaparak onun Bhakti ile ilişkilendirmek.
Okay, let's all read this together because it's very interesting. All right.
Çok ilginç. Beraberce okuyalım.
Verse 11 and 12. 1, 2, 3, 4.
Kişi yoga yapmak için ısınmış bir yere gitmeye oturmayı ne çok güzel ne çok ağaçlı olmalı ve kutsal bir yerde olmalıdır. Sonra yoldaya bir şekilde oturduğumda aklının bir hafızı sadece şahitli yüzyılda aklının kontrolü ve gayetli halini
and 13 and 14
ve 13 14
sorry.
Already read it?
Yeah. Sorry, it's next page.
Yeah, just continue. 1, 2, 3, 4.
Kişi vücudunu boynunu ve kafasını dikte düzgün bir çizgi halinde tutmalı ve sarsılmaz bir irade ve özelin burnunu dinlemelidir. Kişi vücudundan ara olmadan ve zapt edilmiş yakalığa korkudan uzak ve cinsel duygulardan yolu olarak beni medite etmelidir.
So this is basic, but as I mentioned before, you have to go to a secluded place. This is relatively secluded, but this isn't what Krishna is talking about. He's talking about out of the city.
Burası göreceli olarak daha tenha olsa da Krishna'nın dediği şey şehir dışı bir yer.
And Kusha grass is a type of grass, but anyway, which is so you not just sitting on anything because there's a lot of other things on the ground. You should have a good sitting place. We use plastic here.
Kusha otu da farklı bir ot. Direkt yere oturmamak için, üzerine bir şey koyup oturmak için. Biz burada plastiğin üzerine oturuyoruz.
This sort of rubber yoga mats that we all buy is not exactly a pure thing.
Bu lastik yoga matları aslında saf bir şey değil.
And then deerskin, cover it with a deerskin.
Ve üzerine de geyik derisiyle kaplı.
You don't need to get a deerskin, but the only purpose of the deerskin is that the smell of the deer keeps snakes away.
Geyik derisi bir format durumda değiliz ama onun mantığı yılanları uzakta tutması, kokusunu.
So that's why yogis sit on deerskins.
Bu yüzden geyikleri sizlere.
If you're middle in the jungle and you want to close your eyes peacefully.
Ormanın ortasındasınız ve huzurlu bir şekilde gözlerinizi kapatabilmek istiyorsunuz.
And the soft cloth, so Krishna's allowing us to sort of pile it up.
Ve yumuşak bir bez, yani biraz üst üste kaplamak gerekiyor.
But not too high, not too low.
Çok yüksek ya da alçak değil.
And then practice, control the mind and senses and activities. And of course there's a whole science to do that. This is just a summary. Body, neck, head in a straight line. Everyone knows that. Stare at the tip of the nose. And you have to be, your mind has to be unagitated, subdued, devoid of free, and free from sex life. So Krishna says in Bhagavad Gita, Brahmachari Vrate Stita, So Brahmachari Vrata, you have to take a vow of celibacy.
Krishna Bhagavad Gita'da diyor ki vekalet yemin etmelisin.
So Ashtanga Yoga is for celibates.
Yani Ashtanga Yoga bu yemine edenler için.
Hatha Yoga is for celibates.
Hatha Yoga da aynı şekilde.
But here the key is, he says, one should meditate upon me within the heart.
Diyor ki kalbin içinde bana medite olmalı.
And that's not being taught everywhere in all the Hatha Yoga studios.
Ve bu da bütün Hatha Yoga stüdyolarında öğretilen bir şey değil.
But that's what the basic handbook of yoga says.
Temel yoganın el kitabı bunu söylüyor bize.
And here, chapter 4, verse 30.
Bölüm 4, kıta 30.
255. sayfa.
Going back to my earlier point about what is the point of all of these different yoga systems? Is everyone going to the same place by practicing them? What do they achieve?
Daha önce söylediğim noktaya geri dönüyorum. Bütün bu yoga sistemlerinin amacı ne? Bunları pratik ederek bütün uygulayanlar aynı yere erişiyorlar.
So Krishna says, and now we won't read it together. He says, you become cleansed of sinful reaction.
Şimdi beraber okumayacağız ama Krishna burada diyor ki günahkar tepkimelerden arınmış olursun.
Meaning karmic reaction.
Yani karmic tepkilerden.
And he says they advance towards the supreme eternal atmosphere.
Ve diyor ki ebedi yüce atmosfere doğru ilerleme kaydederler.
But Krishna says they advance. He doesn't say they go.
İlerler diyor. Oraya direkt gider demiyor.
In other words, it's like a ladder. Every step you go on a ladder, you're getting closer to the top, wherever the ladder is being leant against.
Aynı merdiven gibi, adımları tek tek atarak merdivenin dayandığı nihai noktaya yaklaşıyorsun.
And now we're going to just turn to chapter 647.
Şimdi 6. bölüm 47. kıtaya gidiyoruz.
And by this time, Krishna has introduced most of these yoga systems. And we can read this one together because, as you can see, Krishna makes very qualitative distinctions and gives evaluation of different systems.
Bunu beraber okuyabiliriz çünkü Krishna niteliksel olarak bazı ayrımlar yapıyor burada.
So let's read this together. 1, 2, 3, 4. So Krishna is saying yoginam, which means of all the yogis, of all the yogis that have been mentioned, the karma yogi, the jnana yogi, the ashtanga yogi, the bhakti yogi.
Ve Krishna burada yoginam diyor. Yani bütün bu karma, jnana, dhyana, ashtanga yoga yapan kimselerin içinde.
And of course we've only touched on some verses. There's a lot of other verses as we're going along.
Burada sadece bazı kıtaları okuduk ama içinde bunlarla ilgili birçok kıta var.
So he says, of these, well, the one with great faith.
Bunların içinde imanı olan diyor.
He says, Shraddhavan. Shraddhavan means faith.
Shraddhavan, inancı olan.
Madgatan antaratma. Someone who's always absorbed in me.
Sürekli bana odaklanan.
And he renders loving service to me.
Ve sevgi dolu hizmet sunan.
He's intimately united me in yoga.
Yoga'da benimle birleşir diyor.
And he's the highest of all.
Ve bunun hepsinin içinde en yüksek olan.
This word yuktatama means that he's the best.
Yuktatama kelimesi onun en iyisi olduğu anlamına gelir.
So Krishna's making a qualitative distinction between the different yogas.
Farklı yogalar arasında niteliksel olarak bir ayrım yapıyor.
And here in this verse, first he says that yes, of all these others, the bhakti yogi is the superior of them all.
Ve diyor ki bütün bunların içinde bhakti yogi hepsine üstün olandır.
Krishna also makes distinctions between all of these as well.
Krishna bunların arasında da ayrım ayrım.
Tapasya yogi, ko yogi, gyani yogi, nitrodika, karmi vyachalaya yogi. So he explains that of the different yogis, this one is better than that one, that one's better than this one.
Ve bu farklılıkları açıklıyor. Farklı yogiler içinde bu yogi bundan daha iyi, o diğerinden daha iyi.
As here, Krishna actually said the karma yogi is better than the gyani yogi.
Burada diyor ki karma yogi, gyani yogidan daha iyi.
And in the beginning of the seventh verse, so Krishna talks about, because here we enter into the realm of different types of bhakti.
Burada da farklı bhaktilerin içine giriyoruz.
So, śrādhāvān bhajate yomam same yuktatamo mataha. That worshipping with love and devotion, that is better than all of these other types of practices.
Sevgi ve adanmışlıkla ibadet etmek diğer bütün pratiklerden daha iyidir.
Why?
Neden?
Because it actually employs the natural qualities of the soul.
Çünkü ruhun doğal özelliklerini içine alır.
The natural quality of the soul to love.
Ruhun sevme olan
eğilimi. To serve.
Hizmet etme.
And to fulfill that loving and service obligation to the Supreme Lord.
Bu sevme ve hizmet etme görevini yüceye karşı gerçekleştirir.
In karma yoga, there's a ingredient of selfishness. It's about me.
Karma'da bir bencillik var, benimle ilgili.
How can I be happy and successful by being religious?
Ben dindar olarak nasıl mutlu ve başarılı olabilirim?
And I'm working for myself.
Ve kendim için çalışıyorum.
In Hatha Yoga, I may be thinking about Krishna, but I'm not doing anything.
Hatha Yoga'da Krishna'yı düşünüyor olabilirim ama hiçbir şey yapmıyorum.
I'm just enjoying being peaceful. And I may develop certain types of mystic cities, which is another type of subtle materialism. And similar with the gyani or the speculator who analyzes the universe. So, all right, you come to the conclusion that God created everything, then what?
Yani de spekülatif olarak evreni inceliyor ve Tanrı'nın yaratıcı olduğuna karar veriyor. Peki ya sonra?
So the real purpose of these different yoga systems, so that they advance, to this conclusion that now that God is giving me everything, or now that I'm meditating on God in my heart, or now that God has created everything, then I should serve Him.
Tanrı yaratıcı, ben ona hizmet etmek durumundayım bütün bu verdiği şeylerle deyip o aşkın sevgi dolu adanmışlık hizmetine gelmek.
So advancing to the eternal atmosphere means that ultimately all these yoga systems are meant to bring one to devotion.
Yani ebedi bu atmosfere doğru ilerleyebilmek demek bütün bu yoga sistemlerinin nihayetinde sizi oraya getirmeye çalışıyor.
And as Krishna has already said here, when you become a devotee, then you can understand all the intricacies of transcendental science.
Ve Krishna burada diyor ki, ne zaman ki benim adananım olursun, o zaman bu aşkın bilimin karmaşıklıklarını anlamaya başlarsın.
So the principle is to awaken devotion and to engage in service. And that brings up the question, does that mean that you have to, in order to get to the process of bhakti, do you have to go through all the steps of the ladder? And so the answer is no. You can just start right at the very beginning. In other words, you don't have to do karma, you don't have to do jnana, you don't have to do yoga. All you have to do is engage in bhakti and the activities of devotion, and that automatically places you in this topmost activity.
Karma, dhyana ya da yoga yapmak zorunda değilsiniz. Direkt aşkın adanmışlık hizmetiyle meşgul olup bu en yüksek seviyeden başlayabilirsiniz.
Here are some of the activities of this bhakti.
Bu bhaktinin faaliyetlerinden bazıları.
Chapter 9, verse 26.
Bölüm 9, 26.
480.
Krishna's emphasizing what is the essence of this bhakti.
İşte bu bhaktinin özü ne? Bunu anlatıyor.
He says, if one offers me with love and devotion a leaf or fruit or flower, I will accept it.
Ve Krishna burada diyor ki, eğer birisi bana aşk ve adanmışlıkla bir yaprak, bir çiçek, bir meyve veya su sunarsa kabul ederim.
So obviously God's creating a lot of leaves and flowers. He doesn't need many from us.
Bariz bir şey ki Tanrı çok fazla yaprak ve çiçek yarattı ve bizim bunları ona geri vermemize ihtiyaç duymuyor.
If it's offered with love.
Ama eğer ki sevgiyle sunulursa.
That is the essential ingredient of devotion.
Adanmışlığın önemli bir parçası bu.
Here are how someone can actually awaken that love.
Burada bir kişi bu sevgiyi nasıl canlandırabilir o anlatılıyor.
This verse appears twice in the Bhagavad Gita.
Bu kıta Bhagavad Gita içerisinde iki kez geçiyor.
You can see in chapter 9:34.
9:34'te görebilirsiniz.
So here are four different elements of bhakti that awaken that love within the heart.
Kalbin içinde bu sevgiyi ortaya çıkaran dört farklı element var baktığımız.
Let's read that together.
Bunu beraber okuyalım.
492. sayfa.
1, 2, 3, 4.
Daima benim düşünmekle meşgul et. Bana adam, bana itaatlerini sun ve bana ibadet et. Tamamen bu kadar olsan kesinlikle bana dönersin.
Okay. So these are in sort of descending order of difficulty.
Bunlar zorluk seviyesi azalarak gidiyor.
Always think of me.
Her zaman beni
düşün. That already means that you've controlled your mind.
Bu çoktan zihninizi kontrol etmişsiniz.
So always thinking about Krishna may not necessarily be easy, but if you manage to control your mind, then you can do it.
Her zaman Krishna'yı düşünmek çok kolay olmayabilir. Ama zihninizi kontrol ederseniz kolay.
Next step, become my devotee.
Bir sonraki adananım ol.
Offer obeisances to me.
Bana itaatlerini sun.
Bow down, that means bowing down.
Yani önünde eğilmek.
And worship me. Do the different types of worship.
Ve bana ibadet et. Farklı ibadet biçimlerini yerine getir.
And there are 9 principal limbs of worship. Chanting Hare Krishna. Reading Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Those are the first two. So Shravanam, Kirtam, remembering is also engaging in worship, altar worship. So these are the 9 limbs of devotion. Here Krishna gives a basic.
Adanmışlığın 9 seviyesi var. Shravanam ve Kirtanam'la başlıyor. Önce duymak, sonra söylemek, ondan sonra hatırlamak ve altar ibadeti yerine getirmek. Krishna burada bunlardan bahsediyor.
Basic activities of bhakti.
Bhakti'nin temel faaliyeti.
And then I'm just going ahead because we're going to stop pretty soon. And but I'm going to ask you to come to chapter 18, verse 66.
Yakında bitireceğimiz için biraz ileri gidiyorum. 18. bölümün 66. kıtasına gelmenizi isteyeceğim.
830.
And this is really the conclusion of the Gita.
Bu Gita'nın sonucu.
And it becomes the essence of all knowledge.
Ve bütün bilgilerin özü oluyor.
If you just go a few verses before to verse 64.
Eğer birkaç kıta gelirseniz 64'e.
Bir önceki sayfa.
Then you'll see Krishna says, because you're my very dear friend, I'm speaking to you my supreme instruction, the most confidential knowledge of all.
Krishna burada diyor ki, sen benim çok sevgili bir arkadaşım olduğun için Sana bu en gizemli bilgiyi benim yüce öğretimi anlatıyor.
Then he repeats the same verse we just saw earlier.
Ve biraz önce gördüğümüz kıtayı tekrar ediyor.
And then if you want to actually summarize, well, what is really the process of bhakti? What does it entail? How do you know you're becoming successful on this path of bhakti yoga?
Eğer ki gerçekten özetlemek gerekirse, bu bhakti yoga'da nasıl başarılı olduğumuzu ölçebilmek için,
so Krishna says, you just abandon all different types of religion and yoga and surrender to me.
Krishna diyor ki, dinin bütün teferruatlarını ve yogayı bırak, sadece bana teslim
ol. In other words, there's all these other yoga systems. He says, you don't worry about them. You just surrender to me.
Başka bir deyişle, diğer bütün yoga sistemleri var ama sen onları kafaya takma, sadece bana teslim ol.
So this is called sharanam. Sharanam means surrender. Surrender is when you totally give yourself to someone else.
Bu sharanam, yani teslim olmak demek. Kendini tamamıyla bir başkasına vermek.
And as earlier we saw, Krishna says, offer me with love.
Ve önceden de gördüğümüz gibi Krishna bana sevgiyle sunuyor.
So you can only really give everything if you love someone.
Ancak birini severseniz gerçekten her şeyi verebilirsiniz.
And while he says do this, it's actually a process.
Ve bunu yapmak da bir süreç.
It's the process of learning how to actually love God.
Bu da Tanrı'yı gerçekten sevebilme süreci.
By surrendering to him.
Ona teslim olmak.
And we have this conviction that yes, whatever that entails or whatever the consequences, then Krishna says, I'll protect you.
Ne olursa, sonuçlar ne getirirse Krishna diyor ki, merak etme, ben seni koruyacağım.
Okay. So, because we took a little longer on the Yonatis body, therefore we went a little quicker on this.
Bu beden değiliz kısmında daha fazla zaman harcadığımız için bu son bölümde biraz daha hızlı geçti.
And if you study the Gita, then you will see that there are very systematic presentation, physical development.
Eğer Gita'yı çalışacak olursanız görürsünüz ki sistematik bir sunumu var ve fiziksel bir ilerleme var.
In which Krishna gives instructions of relative merit, relative degrees of importance.
Farklı önem seviyelerine göre talimatlar veriyor Krishna.
So here he's talking about my supreme instruction.
Burada diyor ki benim yüce talimatım.
Earlier Krishna says, I'll tell you something confidential.
Öncesinde demişti ki sana gizli bir şey.
Then he says something more confidential.
Sonra daha da gizli bir şey.
He says something most confidential.
En gizliyi söyleyeceğim.
And he says, this is our supreme instruction.
Burada da bu benim yüce talimatım.
So all knowledge is valuable, but they're not equally valuable depending on what is the extent of a truth that is being revealed.
Bütün bilgiler değerli ama hepsi aynı seviyede değerli değil. Bunu belirleyen şey de gerçeğin ne kadarının ortaya sunulması.
So for any of you who don't have a Bhagavad Gita, then you can purchase one today.
Bhagavad Gita'sı olmayanlar bugün bir tane satın alabilirler.
And you'll find it extremely, extremely helpful in everyday life and in living in a place like Istanbul.
Her günlük hayatta çok yardımcı olacağını ve İstanbul gibi bir yerde faydalı olacağını göreceksiniz.
And then progressing towards the supreme destination.
Ve yüce destinasyona doğru ilerlerken de yardımcı.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Okay, we're going to stop because you're going to have prasadam.
Questions?
Şimdi burada duruyoruz çünkü prasadam
sayılıyor. Thank you. Quarter to eight. Let me be able to talk to you. And Hare Krishna.
Hare Krishna.